Ayrım 12. Kişisel bir sorun. Kenzaburo Oe. Sayfa 170. Yatağa yüzüstü yatarak timsah yavrusu gibi başını kaldıran Birdie'de boş zemine oturarak dizlerine kollarıyla sarılan Himiko, gece yarısına son televizyon haberlerini izliyorlardı. Gün ortasının sıcaklığı kaybolmuş, Bird ve Himiko eski çağlardaki mağara insanları gibi neredeyse çırılçıplak kendilerini rahat hissettiren serinliğin keyfini çıkarıyorlardı. Telefonun sesini duyulamayacağı endişesiyle televizyonun sesini iyice kıstıklarından odanın içerisinde arı fısıltısı gibi bir ses yankılanıyordu yalnızca. Bird o sesi anlam ve duygu taşıyan bir ses olarak algılamadığı gibi ekrandaki parlamaları ve ard arda gelen gölgeleri anlamlı şekiller olarak algılayamıyordu. O an kendi ekranında dış dünyadan bir sahne olsun çekip çıkarabilmek için uğraşıyordu. Sanki yalnızca hizesi olan bir iletişim aygıtı gibi uzaklardan gelip gelmeyeceği belli olmayan çağrıyı bekliyordu. O ana kadar herhangi bir çağrı gelmediğinden Bird yarı ölü sayılabilirdi. Aniden Himiko dizlerine yerleştirdiği Afrikalı Amos Tutuola'nın Hayaletler Çalılığındaki Yaşamım romanını yere düşürdü. Vücudunu biraz öne çıkararak kolunu uzatıp televizyonun sesini açtı. Buna rağmen Bird, gözlerinin karşısındaki görüntülerden kulağına gelen televizyonun sesinden etkilenmiyordu. Televizyonun karşısında boş bakışlarla bekliyordu yalnızca. Bir süre sonra yine Himiko dizini ve tek elini zemine koyarak uzanıp televizyonu kapattı. Parlak civarengi nokta hızla küçülüp kayboldu. Ölümün soyutlanmış şekli olabilirdi. Keskin bir izlenim edinen Bird, "Aa!" diye kısa bir ses çıkarttı. "Şu an benim anormal çocuğum ölmüş olabilir." Bird, sabahtan o gece yarısına kadar yalnızca telefon gelmesini beklemiş, ekmek, salam ve biradan oluşan yemekler ve Himiko ile tekrarladığı sevişmeler dışında bir şey yapmamıştı. Afrika haritasına dönüp bakmadığı gibi Afrikalı yazarın kitabını da okumamıştı. Bird'ün Afrika tutkusu artık Himiko'ya geçmiş gibiydi. Haritadan ve romandan başını kaldırmıyordu. Aklından yalnızca bebeğin ölümüyle ilgili düşünceler geçiyordu. Artık süreklilik kazanmış bir geri çekilme içerisindeydi. Himiko, dizleri zeminde olduğu halde dönüp gözlerinde tutkulu ışıltılarla Bird'e bir şeyler söyledi. Bird, kadının sözcüklerinin anlamlarını kavrayamayıp yalnızca gözlerini kısarak "Ne?" diye soruyla yanıtladı. "Nükleer bombaların kullanılacağı dünyanın son savaşı başlayabilir, Bird." "Nereden çıktı şimdi bu?" dedi Bird şaşırarak. "Bazen birbirinden kopuk şeyler söylüyorsun." "Birbirinden kopuk?" Bu kez şaşırma sırası Himiko'daydı. "Şimdiki haber seni de şaşırtmadı mı?" "Nasıl bir haberdi? Televizyona pek dikkat etmiyordum." "Şaşırmamın nedeni başkaydı." Himiko bir an Bird'e azarlar gibi baktıysa da hemen Bird'ün yaramazlık hazırlığında olmadığı gibi dalga da geçmediğini anladı. Himiko'nun gözlerindeki heyecan ışıltıları kayboluverdi. "Toparla kendini Bird." "Ne haberiydi?" "Khrushchev nükleer bomba denemelerini yeniden başlattı. Hem de şimdiye kadarki hidrojen bombasıyla karşılaştırılamayacak ölçüde büyük bir bombanın deneyi olacakmış." "Ha, şu mesele," dedi Bird. "Seni pek etkilemedi herhalde Bird." "Eh," dedi Bird. "Çok tuhaf." O an Bird, Sovyetlerin nükleer bomba denemelerini yeniden başlatmasının ilgisini çekmemesini Himiko gibi kendisi de tuhaf buldu. Üstelik şu an ben Khrushchev'in nükleer silah denemelerini yeniden başlatması şöyle dursun, nükleer silahların kullanıldığı bir savaşın başladığı haberi geçilse bile ilgilenmeyecek durumdayım. "Nedendir bilemiyorum. Hiçbir şey hissetmedim," dedi Bird. "Son zamanlarda siyasi konulara tamamen ilgisiz mi kaldın?" Bird'ün bir süre düşünmesi gerekti. Sonra konuşmaya başladı. "Sen ve senin ölen kocanla birlikte sık sık eylemlere gittiğimiz öğrencilik zamanlarımız ölçüsünde uluslararası dengeler ve hükümetin tavrı konusunda hassas değilim. Fakat nükleer silahlar hep ilgimi çeken bir konuydu. Ve arkadaşlarımla birlikte kurduğumuz Slav Dilleri Araştırmaları Topluluğu'nun tek siyasi eylemi de nükleer silahlanmanın durması için yapılan gösteriye katılmak oldu. Dolayısıyla Khrushchev'in nükleer silah denemelerini yeniden başlatmasından etkilenmem gerekirdi ama sürekli televizyona baktığım halde hiçbir şey hissetmedim." "Bird," dedi Himiko ağzının içinde kaybolan bir sesle. "Tüm sinirlerim bebek sorununa çakılıp kaldı. Bunun dışında hiçbir şeye tepki veremez hale geldim," dedi Bird kapıldığı endişeyle boş boş bakarak. Doğru Bird. Sen bugün 15 saat boyunca bebeğin ölüp ölmediğinden başka bir şey de konuşmadın. Evet, gerçekten de zihnin bebeğin hayaliyle kaplanmış durumda. Sanki tüm çizgiler bebeğe dönüşüyor gibi. Bu normal değil Bird. Eğer bebek ölmez de bu durumda 100 gün devam edecek olursan aklını kaçırırsın. Bird bir an yargılayıcı bakışlarla Himiko'ya sert sert baktı. Himiko'nun sözlerinin özünde bebeğe verilen şekerli su ve miktarı az sütün temel reisin ıspanaktan aldığı enerjiyi verdiği anlamını yakalamış gibi. Uf, 100 gün, 2400 saat. Bird, bu şekilde bebeği kafana takıp kalırsan bebek öldükten sonra da aklından silip atamazsın. Senin şu an bebek konusunda takındığın psikolojik tavır doğru değil, dedi Himiko. Sonra Macbeth'ten alıntı yaptı. O şekilde düşünmeye başlaman doğru değil Bird. Bunu yaparsan aklını yitirirsin. Fakat şu an bebeği kafamdan silip atabilecek durumda değilim. Belki bebek öldükten sonra da bu durumum devam eder, dedi Bird. Gerçekten de benim için en berbat durum bebek öldükten sonra başlayabilir. Şu an bile hastaneye telefon edip sütü koyulaştırmalarını isteyebilirsin, dedi Himiko. Olmaz, dedi Bird, sesini çığlığa yakın ölçüde yükselterek. Sen bebeğin başındaki yumruğu görecek olsan neden böyle düşündüğümü anlarsın. Himiko, Bird'in o halini görünce yüzünde üzüntülü bir ifadeyle başını iki yana salladı. Bir süre sonra odanın ışığını söndürüp Bird'in yanına sokuldu. Artık hava tek kişilik dar yatakta iki kişi yatsalar bile bunaltmayacak ölçüde serinlemişti. İkisi de suskunca bakışlarını tek bir noktadan ayırmadan hareketsiz duruyorlardı. Sonra Himiko, o cinsellik uzmanı tavırlarına yakışmayacak şekilde beceriksizce vücudunu Bird'ünkine yapıştırmaya çalıştı. Bird, bir kurumuş apış arası tüy tutamının baldırının dış kısmında hissetti. Aklına getirmediği bir his zihnini yalayıp geçti. Himiko'nun daha ileri giderek emekleme pozisyonunda üzerine çıkmadan kadınsı uykusuna dalmasını diliyordu. Öyle olmasını öyleydi ama kendisi uyanık olduğu sürece Himiko'nun da uyanık kalmasını istiyordu aslında. Zaman öylece aktı gitti. İkisi de diğerinin uyanık olduğunu hissettikleri halde bunu bildiklerini karşısındakine hissettirmemeye çalışıyordu. Yine de Himiko sonunda o ölü taklidi durumuna katlanamayarak aniden ''Bird, sen dün gece rüyanda bebeği gördün değil mi?'' diye sordu, nedeni belirsiz bir heyecanla. ''Evet gördüm. Neden sordun?'' dedi Bird. ''Nasıl bir rüyaydı?'' ''Ay yüzeyindeki darmadağınık kayaların arasında bebek sepeti konmuştu. Bu kadardı işte. Basit bir rüyaydı. Sen bebek gibi kıvrılıp yumruklarını sıkarak ağzını kocaman açtın. İnga inga diye ağladın. Hem de uyanmadın. Hayalet öyküsü gibi. Normal değil.'' dedi Bird, dolup taşan bir utanç havuzuna atılıvermiş gibi öfkelenerek. Çok korktum. Öylece kalıp normal haline dönemeyeceksin sandım. Bird, karanlığın içinde yanakları yanmaya başlamış halde suskun kaldı. Himiko da hiç kımıldamıyordu. Baksana Bird, bu olay şimdiki gibi senin kişisel sorunun olmayıp da beni de doğrudan ilgilendirseydi sana çok daha iyi destek olabilirdim, dedi Himiko nihayet. Bird'e onun sayıklama şeklini anlatmaktan pişman olduğu anlaşılabilecek bir ses tonuyla. Haklısın, bu benim kişiselliğimle sınırlı. Kişisel bir sorun, dedi Bird. Kişisel sorunlar arasında tek başıma o sorunun mağarasında ilerledikçe sonunda insanların tümünü ilgilendiren geniş bir çıkışa ulaşıldığı da olur. Öyle sorunlar da yok mudur? O durumda bunalmış haldeki kişi o bunalımın meyvesini almış olur. Karanlık mağarada acıyanlar yaşayan ama yeryüzüne çıkmayı başardığı anda torba dolusu altın elde eden Tom Sawyer gibi. Ancak benim şu anki kişisel sorunumdaki acıyı yaşama rolü diğer tüm insanlardan soyutlanmış halde. Kendime ait dikine bir çukuru çaresizce kazmaya devam etmekten başka bir şey yapmıyorum. Aynı şekilde karanlık çukur içerisinde sıkıntılı terler döküyor bile olsam benim kişisel sorunumdan hiçbir insansa anlam çıkmaz. Yalnızlık ve utanç içerisinde kazılan iğrenç bir çukur. Benim Tom Sawyer'im o derin çukurun içerisinde aklını yitirebilir. Deneyimlerim bana insanla ilişkili olduğu sürece tamamen yalnız bir sıkıntının olamayacağını söylüyor Bird. Kocam intihar ettikten hemen sonra frengifobiye yakalandım. o tehlikeyi fazlasıyla taşıyan bir adamla önlem almadan yattım. Oldukça uzun bir süre korkudan bunaldım. O sıkıntıyı yaşarken öylesine yalnız ve gereksiz bir sinir harbi olamaz diyordum kendi kendime. Fakat o halimden kurtulmayı başardığımda elde ettiğim şeyler de oldu. O günlerden sonra ne kadar tehlikeli adamlarla yatarsam yatayım, frengi korkum uzun sürmedi çünkü. Öyleyse karım ikinci seferde de anormal bir bebek doğurursa pek fazla sıkıntı yaşamam, dedi Bird alay ederek. O anlamda söylemedim Bird, dedi Himiko hayal kırıklığı içerisinde. Baksana Bird, senin bu sorununu dikine bir çukurdan çıkışı olan bir mağaraya çevirebilsen keşke. Buna imkan yok, dedi Bird. Bunun üzerine Himiko sonunda bira ve uyku ilacı alıp da geleyim. Sen de ister misin Bird, dedi. İstiyordu ama telefonun çalışını kaçırmaması gerekiyordu. İçindeki isteği bastırmaya çalışarak çatallaşan sesiyle ''Ben istemiyorum. Sabah kalkınca ağzımın içinde uyku ilacı tadı olması hoşuma gitmiyor.'' dedi. ''Ben istemem.'' demesi de yeterli olurdu. Fakat Bird'ün uyku ilacı ve bira gereksinimini örtmesi için daha fazla sözcük kullanması gerekiyordu. ''Emin misin?'' dedi Himiko. Uyku ilacını bir aile içerken hiç merhamet göstermeden. ''Söyledin de aklıma geldi. İnsanın dişi çıktığında da aynı tat oluşuyor değil mi?'' Nihayet Himiko yattıktan sonra Himiko'dan tarafta kalan kolu, kaburgaları ve karnı elefantiyaz geçiriyormuş gibi katılaştıkça Bird bir türlü uyuyamadı. Bir başkasıyla aynı yatakta yatmanın kendi vücudunun haksızlık ölçüsünde fedakarlıkta bulunması gerektirdiğini düşündü. Evlendikten sonra ilk yıl boyunca karısıyla aynı yatakta yattığını anımsadığında belleğinin kendini yanılttığını düşündü. Bird sonunda karar vererek yataktan inip doğrudan yere yatmak için doğrulmaya çalıştığında derin uykudaki Himiko, Bird'ü ürkütecek ölçüde hayvani bir inleme çıkartarak dişlerini gıcırdata gıcırdata Bird'e yapıştı. Bird yine baldırının dış kısmında aynı tüyleri hissetti. Himiko'nun hafif aralık ağzının içinden paslanmış metal kokusunu andıran bir koku geliyordu. Bird öylece kımıldayamaz halde vücudundaki artan ağrıların çaresizliği içerisinde uyanık kalmaya devam etti. Sonra dikenli bir kuşku için sarıverdi. Aniden o doktorla hemşirenin bebeğe aslında her saat başı 10 litre koyu süt veriyor olabileceği kuşkusu göğsünün üzerine bir ağırlık gibi çöküverdi. Bebeğin ölümü beklediği o hücre ne kadar kuşkulu bir yer. Bird'ün gözlerinin önünde bebeğin iki kafasındaki iki kırmızı ağzı açarak süt içtiği bir sahne canlandı. Bird'ün vücudunun her yanına alev düşmüştü artık. Bebeğin ölümüne göz yummanın utancı hafifleyerek terazinin diğer kefesindeki garabet bebeğin tacizine uğradığı mağduriyet hissi ağırlaşarak Bird'ü çevreleyen psikolojik denge bozulmuştu. Egoist bir endişe içerisinde tere battı. Artık karanlığın içinde silüetler halinde duran mobilyalar dahil hiçbir şey göremiyor, arabaların motor sesleri dahil hiçbir şey duyamıyordu. Vücudundan yükselen ateş ve teri derisinde hissedebilen bir varlığa dönmüştü. Tarım ilacı yemiş tırtıl gibi yattığı yerde yeşilim tırak ter akıtıyor gibiydi. O doktorla hemşire, garabet bebeğe kesin 10 litre koyu süt veriyorlardır. Gün doğduğunda Bird o utanç verici kuruntusunu Himiko'ya anlatamayacaktı. Çünkü gece yarısı yayınlarının kadın yönetmenin öngördüğü bir kuruntuydu. Fakat Bird telefon beklemeye katlanamaz hale gelerek sabah olur olmaz üniversite hastanesinin bebek yoğun bakım ünitesine koşturacağını biliyordu. Gün doğana kadar telefon çalmadı. Uykusuzlukla karşıladığı yaz sabahının sabah ışıkları perdenin aralığından süzülmeye başladığında bile katran havuzuna gömülmüş gibi tere batan Bird'ün kulağına gayipten gelen sesler dışında hiçbir zil sesi gelmedi. Doktor ve Bird her ikisi de yüzlerinde huysuz bir ifadeyle omuz omuza sessizce durmuş, akvaryumda ahtapot izliyorlarmış gibi cam panelin ardındaki yatağa bakıyorlardı. Bebeğin halinde özel bir önlem alınmış gibi gizemli bir hava yoktu. Kuvözden çıkartılarak normal yatağa tavşan dudağı ameliyat edilen bir bebekle aynı şekilde tek başına yatırılmıştı. Bird o haşlanmış karides gibi kıpkırmızı bebeğin güçsüzleştiğini hiç sanmıyordu. Hatta biraz büyümüş gibiydi. aynı şekilde başındaki yumru da gelişmişe benziyordu. Bebek kendi yumrusunun ağırlığıyla dengeyi sağlayabilmek için başını arkaya eğmiş, yumruk ellerini kulaklarına yapıştırmış halde baş parmağının bileğe bitiştiği kısmını sık sık başına sürtüyordu. Gözlerini de yüzünün yarısı kırış kırış olacak ölçüde sımsıkı kapatmıştı. Bebek herhalde yumruyu kaşımaya çalışıyordu ama eli oraya kadar uzanmıyordu. Başındaki yumru kaşınıyor mudur acaba? Ne? Dedi doktor. Sonra Bird'ün sorusunu anlayarak, kim bilir, yalnız yumruğunun alt tarafındaki derisi her an yırtılacakmış gibi enfeksiyon kapmıştı. Kaşınıyor olabilir. Bir kez oraya antibiyotik iğnesi yaptık ama yine de o kısımda yırtılma olabilir. Yırtılırsa da bebek solunum güçlüğü içerisine düşebilir, dedi. Bird, doktoru süzerek ağzını açacak gibi olduysa da neticede susup yutkundu. Bird, bu bebeğin ölmesini istediğini anımsayıp anımsamadığından emin olmak istemişti. Bunu yapmazsa o gece de yine kuşkular içerisinde kıvranıp duracağını çok iyi biliyordu. Fakat yine de yutkunmaktan başka bir şey yapamadı. Önümüzdeki 2 gün içinde her şey belli olur, dedi doktor. Bird, kulağının hizasındaki kırmızı tombul elini başına sürtüp duran bebeğe baktı. Bebeğin kulağı tıpkı Bird'ün kulaklarıydı. Bird, sesin oraya ulaşmasından çekinirmiş gibi kısık bir sese, ''Teşekkür ederim.'' dedi. Sonra yüzü kızarmış halde doktoru başını eğerek selamlayıp üniteden çıktı. Arkasındaki kapı kapandığında Bird, doktora istediği konusunda ısrarlı olduğunu hatırlatmadığına pişman olmuştu. Koridorda yürürken ellerini kulaklarının arkasına götürüp baş parmaklarının bilekleriyle birleştiği kısımları saçlarına sürttü. Sürterken arkadan ağırlıkla çekiliyormuş gibi başını arkaya eğdi. Sonunda kendisini başında yumru taşıyan bebeğin duruşunu ve hareketlerini bilinçsizce taklit ettiğinin farkına vararak telaşla çevresine bakındı. Koridorun köşesindeki sebilin başında 2 hamile ifadesiz yüzleriyle ona bakıyorlardı. Bird kusacak gibi olup telaşla bağlantı koridoruna inerledi. Üniversitenin önündeki restoranın yakınlarında arabayı park edebileceği bir yer ararken onu dikkatle gözleyen arkadaşı restorandan dışarı çıktı. Bird nihayet arabayı park ederek kol saatine baktı. Yarım saat geç kalmıştı. Arabadan indiğinde yanına gelen arkadaşının yüzünde yargılayıcı bir ifade vardı. Arkadaşımın, dedi Bird, kan kırmızısı spor arabayı açıklamak amacıyla. Geç kaldım, kusura bakmayın. Herkes geldi mi? Hayır, yalnız sen ve ben. Diğer üyeler şu Kruşçev'in nükleer denemeleri yeniden başlatmasını protesto etme mitingine katılacağız diye Hibiya'ya gittiler. Demek öyle oldu, dedi Bird. Sonra o sabah Himiko'nun durumla ilgili bilgi veren gazeteyi okuduğunu bildiği halde hiç oralı değilmiş gibi yaptığını anımsadı. Ben şu an tamamen garabet bir bebek gibi kişisel bir bela ile boğuşuyorum. Gerçek dünyaya sırtımı dönmüş haldeyim. Fakat bunun nedeni de yerkürenin kaderi için mitinge katılan tipleri yumrulu bebeğin ısırmamış olması. Sinirli olduğu halinden anlaşılan arkadaşı durumu kolayca kabullenen Bird'e yargılayıcı bir bakış fırlattıktan sonra üyeler del çevre meselesine pek bulaşmak istemiyor. Onun için Kruşçev mitingini bahane ettiler. Hibiya'daki açık hava konser alanında 10-15 bin kişinin hep bir ağızdan bağırmasını Kruşçev tınmaz bile, dedi. Bird, Slav dinleri araştırmaları topluluğunun diğer üyelerini tek tek aklına getirdi. Gerçekten de iyice çamura batan Delçev'le ilgili bir meseleye bulaşmak onlar için sorun olurdu. Onlar, birinci sınıf ticaret firmasının dış ticaret firması çalışanları, Dışişleri Bakanlığı bürokratları, üniversite asistanlarıydı. Delçev olayı skandal haline gelip de gazetelere düştüğünde bir parça bile olayla ilgili olurlar ve üstleri de durumu anlarsa bu onlar için başlı başına bir sorun haline gelirdi. Dershane öğretmeni, üstelik o işinden bile yakında ilişiği kesilecek olan Bird kadar özgür bir kişi daha yoktu. Peki ne yapıyoruz diye sordu Bird arkadaşına. Yapacak bir şey yok. Toplu olarak elçiliğin Delçev'i ikna etme talebini olduğu gibi geri çevirmek durumundayız. Sen de mi Delçev meselesine bulaşmak istemiyorsun? Bird altında hiçbir anlam gizlemeden yalnızca merak için sormuştu ama arkadaşı aniden utanmasına neden olmuş gibi hiddetli gözlerle Bird'e bakıverdi. Bird arkadaşının Delçev'i ikna etme talebinin geri çevrilmesini hemen kabul edecek bir Bird ümit ettiğini anlamış şaşırmıştı. Fakat, dedi Bird, suskunlaşan arkadaşına sakin bir ses tonuyla, Delchev açısından bakarsak bizim söyleyeceklerimizle ikna olması son şansı değil mi? Başarısız olursak durum açığa çıkar. Hal böyleyken elçiliğin isteğini geri çevirmek içime sinmiyor açıkçası. Elbette Delchev bizim sayemizde ikna olursa sorun yok. Fakat işler yolunda gitmez de Delchev olayı skandal haline gelirse uluslararası bir olaya karışmış oluruz. Dürüst olmak gerekirse Delchev olayına bulaşmayı pek istemiyorum, dedi arkadaşı, bakışlarını Bird'den ayırıp spor arabanın kuzu ciğeri gibi duran sürücü koltuğuna bakarak. Bird, arkadaşının kendisinin daha fazla direnmeden kabul etmesini söylemeye çalıştığını hissedebiliyordu. Fakat Bird, skandal, uluslararası sorun gibi sözlerden hiç etkilenmemişti. Zaten Bird, garabet bebek skandalına boğazına kadar batmıştı ve bebekle ilgili ailevi sorunlar her türlü uluslararası sorundan daha somut bir halde ve tüm ağırlığıyla Bird'ün üzerine çullanmıştı. Bird, Delchev'in çevresinde gizleniyor olabilecek her türlü tuzak korkusundan özgürdü. Bebek olayı başladığından beri ilk kez Bird başkalarıyla karşılaştırıldığında günlük yaşamda ne kadar rahat olabileceğini düşündü. Slav dilleri araştırmaları topluluğu Delchev'i ikna ricasını reddedecekse bile ben tek başıma da olsa görüşmeye gitmek istiyorum. Onunla samimiyetimiz vardı ve Delchev olayı gün yüzüne çıkıp bir skandal patlak verse bile benim için sorun olmaz, dedi Bird. Doktorun sözüyle ortaya çıkan boş zamanı şu iki günü doldurmak için yapacak bir şeye ihtiyacı vardı ve Delchev'in o eve kapanmış halini görmeyi de gerçekten istiyordu. Arkadaşının yüzündeki ifade Bird'ü utandıracak derecede çabucak değişiverdi. Sen nasıl istiyorsan öyle yap. Bence en iyisi bu olur, dedi arkadaşı coşkulu bir sesle. Aslında içimden senin üstlenmeni istiyordum. Senden başka diğer üyeler Delchev meselesini duyar duymaz tabanları yağlamaya hazırlandılar. Ama Bird, yalnızca sen sakin ve isteklisin. Hayran olmamak elde değil. Bird dili çözen arkadaşını kırmamak için sakince gülümsedi. O an bebek sorunu dışında ne tür bir olay olursa olsun sakin ve istekli olabilirdi. Orası öyle ama garabet bebek prangası takılmamış bu Tokyo insanların benden medet ummaları için bir neden de yok. Öğle yemeği benden olsun Bird, dedi arkadaşı telaşla. İstersen önce birer bira içelim. Bird başıyla onayladı. Restorana doğru yan yana yürüdüler. Bird'ün karşısına oturup garsona bira sipariş eden keyif içerisindeki arkadaşı şöyle dedi. Bird, ellerinin baş parmaklarının bileğe bitiştikleri kısımları başına sürtmek senin üniversiteden beri sürdürdüğün bir alışkanlık mı? Bird bir meyhane ile Kore restoranının arasında açılmış çatlak gibi duran 50 santim enindeki dar sokağa vücudunu yan çevirerek girerken o labirentin gizli bir çıkışı olup olmadığını sordu kendi kendine. Arkadaşının verdiği haritada orası bir çıkmaz sokaktı ve Bird'ün az önce girdiği yer çıkmazın tek girişiydi. Çıkmazın mideyi andıran bir şekli vardı. Hem de bağırsak çıkışı kapalı bir mide. Böylesine kapalı bir yerin dibinde bir kaçak ya da kaçak yaşamayı düşünerek saklanan biri rahat edebilir miydi acaba? Delchev saklanacağı yer olarak öyle bir yeri seçecek kadar baskı altında mıydı acaba? Olasılıkla Delchev artık orada değildi. Bird bu düşünceyle içindeki ağırlığı hafifleterek sokağın diğer ucundaki dağ kalesine ulaşan gizli geçidi andıran girişine geldiğinde durup terle kaplanan yüzünü sildi. Başını yukarı kaldırdı. Yazın öğlen güneşi kızgın platin gibi sokağa vuruyordu. Bird ışıltılar saçan gökyüzüne bakar halde gözlerini kapatıp baş parmağının etli kısmını kaşınan kafasına sürttü. Sonra ellerini silkermiş gibi indirerek geriye yatırdığı başını doğrulttu. Uzaklarda bir kız delirmiş gibi haykırıyordu. Bird ayakkabılarını çıkartarak tek elinde tutup toz yüzünden pütür pütür olmuş antreye girip ana girişteki merdivenlerden çıkarak binanın içinde ilerledi. Hücre kapılarını andıran kapılar koridorun sol tarafında sıralanmıştı. Sağ tarafındaki duvar kargacık burgacık yazılarla doluydu. Bird kapılardaki numaraları kontrol ederek dip tarafa doğru ilerledi. Her kapının arkasında birilerinin olduğu anlaşılabiliyordu ama tüm kapılar kapalıydı. O apartmanda oturanlar yaz sıcağına nasıl dayanabiliyorlardı acaba? Himiko önde giden örneklerden biriydi ama o şehirde gündüz ortasında kapılarını kapatıp eve kapanan insan türü ne ara o kadar çoğalmıştı acaba? Sonuçta Bird koridorun dibine kadar giderek orada iç cep gibi saklanmış dar ve dik bir merdivenle karşılaştı. O sırada arkasını döndüğünde apartmanın girişinde iri yarı bir kadının oraların hakimiymiş gibi bir edayla kendisine baktığını gördü. Kadının cüssesi apartmana dışarıdan gelen tüm ışığı kestiğinden koridorda kadının kendisi de karanlıkta kalmıştı. ''Ne arıyorsun?'' dedi kadın köpek kovalarmış gibi bir el hareketiyle. ''Yabancı bir arkadaşımı arıyorum.'' dedi Bird çekingen bir sesle. ''Amerikalı mı?'' ''Genç bir Japon kadınla kalıyor.'' ''Ha, o Amerikalı.'' ''İkinci katta, ilk odada.'' dedikten sonra ansızın kayboldu kadın. Eğer o Amerikalı Delchev ise o iri yarı kadının sempatisini kazanmış olmalıydı. Fakat Bird beyaz ahşap merdivenleri tırmanırken biraz da kuşkuluydu. Ancak son derece dar koridorda döner dönmez gözlerinde şaşkın bakışlarla da olsa kollarını iki yana açarak kendisini karşılayan Delchev'i gördü. Bird aniden sevindi. O apartmanda kapısını açıp sıcak havayı dağıtmaya çalışarak sağlıklı bir yaşam için çabalayan tek kişiydi. Bird ayakkabılarını koridorun duvar dibine bıraktıktan sonra koridora yarı yarıya çıkmış halde gülümseyen Delchev ile tokalaştı. Delchev'in üzerinde yalnızca maraton koşucuları gibi mavi bir şort ve atlet vardı. Kafasındaki kızıl saçları kısacık kestirmiş olmasına rağmen yine de kızıl post bıyık bırakmış Delchev'de Bird kaçak yaşadığını anımsatacak bir iz göremiyordu. Fakat o apartmana kapandığından beri yıkanma fırsatı bulamamış olacak. Ufak tefek Delchev'den iri yarı adamlar gibi ağır bir koku geliyordu. Bird ve Delchev yarım yamalak İngilizceleriyle selamlaştılar. Delchev kız arkadaşının saçını yaptırmaya gittiğini söyledi. Sonra Bird'ü odaya davet etmek istediyse de Bird çoraplarının kirli olduğu bahanesiyle teşekkür etti. Koridorda ayakta konuşmayı sürdürdüler. Delchev'in odasında tek bir mobilya bile yoktu. Odanın iç tarafındaki tek cam açıktı ama 20 santim ötesi sağlam ahşap duvarla kapatılmıştı. Olasılıkla ahşap duvarının arkasında bu taraftaki insanların görmesi istenilmeyen başkalarına ait bir özel yaşam alanı vardı. Delchev, senin ülkenin büyükelçiliğe acilen geri dönmeni istediklerini söylüyor diyerek doğrudan konuya girdi Bird. Ben dönmem, kız arkadaşım kalmamı istiyor diye yanıtladı Delchev gülümseyerek. Bird ile Delchev'in sözde harcığı kıt İngilizceleriyle konuşmaları duruma oyunsu bir hava katıyordu. İkisi karşılıklı olarak birbirlerinde gereksiz streslere yol açmadan ama bir o kadar da net konuşabiliyorlardı. Ben son aracıyım. Benden sonra sizin elçiliğinizin elemanları olmadı Japon polisi gelecek. Japon polisi hiçbir şey yapamaz. Ben diplomatım çünkü. Öyle mi? Fakat elçilik mensupları seni götürecek olurlarsa doğruca ülkene geri gönderirler değil mi? Evet, bunu bekliyorum. Sorun çıkarttığım için kıdemim dondurulur. Belki diplomatlıktan bile atılırım. İşte o yüzden durum henüz skandala dönüşmeden elçiliğe dönmen daha iyi olmaz mı? Dönmem. Kız arkadaşım kalmamı istiyor, dedi Delchev yüzündeki derin gülümsemesiyle. Siyasi olarak değil de gerçekten yalnızca kız arkadaşından kaynaklanan duygusal nedenler yüzünden mi burada saklanıyorsun? Evet öyle. Tuhaf bir adamsın Delchev. Neden tuhafım? Kız arkadaşın İngilizce bilmiyor değil mi? Biz hep sessizce birbirimizi anlıyoruz. Bird'ün içindeki üzüntü filizi serpilmeye başlamıştı. Ben durumu rapor ettikten hemen sonra sizin elçiliğin adamları seni götürmeye gelirler herhalde. Benim isteğim olmadan götüreceklerine göre yapacak bir şey yok. Kız arkadaşım bunu anlayacaktır. Bird güçsüzce başını iki yana sallayıp kendi rolünün sona erdiğini anlatmak istedi. Delchev'in kızıl bıyıklarının çevresindeki kızıla çalan altın sarısı sakallar da ter damlalarıyla kaplanmış ışıldayarak salınıyordu. Sonra biraz daha dikkatli baktığında Delchev'in vücudundaki tüm tüylerin ter damlalarıyla kaplı olduğunu gördü. Öyleyse durumu bu şekilde bildireceğim diyen Bird ayakkabılarını almak için çömeldi. Bird bebeğin doğdu mu diye sordu Delchev. Doğdu ama anormal bir bebek. Şu an bebeğin ölmesini bekliyorum yalnızca. Bird neden olduğunu anlayamadan itiraf edivermişti. İki kafası varmış gibi feci görünen bir beyin fıtığı. Neden ameliyat ettirmeyip de ölmesini bekliyorsun diyen Delchev'in yüzündeki gülümseme kaybolmuş, yerini erkeksi bir öfkeye bırakmıştı. Benim çocuğumun ameliyat olup da normal bir hayat sürme ihtimali %1 bile değil, dedi Bird. Kafka babasına yazdığı bir mektupta şöyle der. Çocuklar için ana babanın yapması gereken tek şey onları bağrına basmaktır. sen çocuğu bağrına basmak yerine reddetmiş olmuyor musun? Babasın diye başka bir canlının yaşamını reddetme egoizmine hakkın var mı? Bird artık yeni belası haline gelen gerilimle yüz hatları esas halini yitirmiş bir şekilde suskun kalmıştı. Artık Delchev ciddi bir sorunla karşı karşıya olduğu halde neşeli günlük halini korumayı başaran kızıl bıyıklı farklı bir yabancı değildi. Bird kendisini yargılayan beklenmedik bir inzibatla karşılaşmıştı sanki. Kendi varlığını ön plana çıkararak direnmeyi aklından geçirdiyse de o an Delchev'e söyleyebileceği tek bir sözcüğün bile olmadığının farkına vararak başını öne eğdi. Zavallı küçük şey. Delchev'in fısıldar gibi söylediği bu sözler üzerine Bird irkilerek yüzünü kaldırdığında Delchev'in bakışlarında o sözleri bebek için değil kendisi için söylediğini anladı. Söyleyecek söz bulamadan yalnızca Delchev'in kendisini serbest bırakmasını bekliyordu. Nihayet Bird Delchev'e veda etmeyi başardığında Delchev ona kendi ülkesinin dilini İngilizce açıklayan küçük bir sözlük verdi. Bird sözlüğün ilk sayfasını imzalamasını rica etti ondan. Delchev Balkan Yarımadası'ndaki ülkesinin diliyle tek bir sözcük yazıp hemen altını imzaladı. Bizim dilimizde umut demek, dedi Delchev. Apartmandan çıkan Bird, sokağın en dar yerinde ufak tefek bir kadınla karşılaştı. Yeni yaptırıldığı belli olan saçların kokusunu alıp, başı öne eğik kadının boynunun aşırı beyazlığına baktıktan sonra onu durdurup konuşmaktan vazgeçti. Zavallı küçük şey. Bird gözlerini karartacak ölçüde güçlü güneş altında hemen tere batarak Himiko'nun MG'sini bıraktığı alışveriş merkezinin otoparkına doğru bir şeylerden kaçarmış gibi aceleyle ilerledi. O saatlerde şehirde öylesine acele edilen tek kişi Bird'tü.
12. ayrımın sonu.
Sayfa 186.